Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Cihan Konuk. Önceki yayınlara baskettalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Cihan Koç'la röportajıma başlamak istiyorum. Cihan Koç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba, nasılsın?
İyiyim, teşekkürler, siz?
İyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz bu süreçte ya.
İlk olarak bize kendinizden bahseder misiniz?
Tabii ki de bahsedeyim. Şöyle diyeyim, İstanbul doğumluyum da aslında Antalya'da büyüdüm ben. Hani bu basketbola da Antalya'da başladım. Antalya Kepez Belediyesi'nde başladım. Burada altyapıda ve üst yapıda uzun yıllar oynadım. Sonra tabii üniversite eğitimim için Denizli'ye gittim, Pamukkale Üniversitesi'ne. Orada basketbol antrenörlüğü bölümü okudum. Şöyle bir şansımız vardı bizim o zamanlarda. Bizim bölüm daha yeni kurulmuştu. Bizi teoriden çok daha çok uygulamalı bilimsel çalışmalara yönlendiriyorlardı. O süreçte kondisyonellik fikri aklımıza yerleştirilmeye başlandı. Zaten o zamanlar daha Türkiye'de hani sayılı insanlar vardı bu işi yapan. Basketbol için konuşuyorum tabii ki de. Hani bildiğimiz Ozan Şirikçi, İlker Balgutay, Aydın Demiröz, hani böyle sayabileceğim birkaç isim vardı. Bu eksiklikten dolayı o dönemde bu işe kendimi birazcık yoğunlaştırmaya başladım. Üniversite bittiğinde direkt yine Kepez Belediyesi'nde bu işe başladım. Yaklaşık 11 yıldır. Birçok takım ve çok şehirde çalıştım. Her seviyede. TB2L'de, TBL'de. İlk defa da bu sene işte Anadolu Efes'in altyapısında başladım. Bu kadar. Hani çok da uzun şey yapmak istemiyorum aslında. Genel olarak yani ben buyum aslında. Hani öyle diyeyim. Hani işini seven, kendini bu işe adayan ve yıllarca sırf bu iş için şehir şehir gezen, takım takım gezen bir kondisyonerim.
Hangi değil. Şehirlerde antrenörlük, kondisyonerlik yaptınız?
Vallahi ilk zaten Antalya'da başladım, Kepez Belediyesi'nde. Bir yıl Antalya'da. Ondan sonra zaten o zaman bizim Atalay abi vardı, Atalay Gemen, eski basketbolcu. Onunla birlikte Bolu Spor'a geçtik. İki yıl Bolu Spor'da görev aldım. Bolu Spor'dan sonra o zaman TBL'ydi zaten. Kayseri, Melikşah Üniversitesi. İki yıl Melikşah Üniversitesi'nde çalıştım. Orada da değerli antrenörlerle birlikte Alaaddin Yakan'la tanışmıştım. O da bana çok artıları olmuştu zaten. Melikşah'tan sonra yine yolumuz Alaaddin abiyle Antalya Spor'da kesişti. Tekrar Antalya'ya döndüm. Doğan Akkemez öncülüğünde. Antalya Spor'da bir yıl daha görev aldım. Antalya Spor'dan sonra Konya Basket'e, o zaman Selçuklu Belediye'ydi, şu anda Konya Spor Basket oldu. Orada görev aldım Serkan Erdoğan'la birlikte. Yine güzel tecrübeler edinmiştim. Konya'dan sonra yolum Artvin'e düştü. Artvin'de de bir yılı geçirdikten sonra bu sene artık İstanbul'da Anadolu Efes'teyim. Bir yılım da orada geçti.
Peki bize oyunculuk kariyerinizden biraz daha bahsedebilir misiniz?
Ya aslında oyunculuk kariyerim benim böyle çok uzun süren bir oyunculuk kariyeri değildi. Şimdi Antalya'da, altyapıda, kendi eşitlerimizde iyi durumlarda olan oyunculardandık zamanında. Genç yaşıma rağmen A takıma da yükselmiştim zaten. O zaman Antalya'da daha yeni kurulmuştu bu üst seviye yatırımlar, hani belirli bir süreden sonra. Genç yaşta A takıma falan da yükselmiştim. Tabii klasik Türkiye şartları, hem okul hem de bu iş kolay kolay yürümüyordu.
Evet.
İster istemez yani şimdi biz de bunu görüyoruz zaten. Hani çok ciddi, çok yetenekli biri değilsen bu işi beraber yürütemiyorsun.
Üniversiteye gittikten sonra üniversitede de oynadım ama öyle çok ciddi değildi yani o da oynadığım süreçler. Kendimi derse vermeyi tercih ettim. Ya çünkü hani eğitim olmazsa bir şekilde bu iş yürümeyecekti. Tecrübelerim var yani hani etrafımda profesyonel oynayan futbol arkadaşlarım vardı. Sakatlandılar. Basketbolda keza öyle. O zamanlar kendi kendime dedim hani eğitimimi ben geliştirirsem hani spor bir şekilde hayatımda olacak diye. O yüzden oyunculuk kariyerim çok da şey değildi böyle. Üst seviyelerde değildi. Sadece bir yıl TBL oynadım. Öyle diyebilirim en üst seviye.
Peki ilk yani basketboldan önce başka bir spor yapıyor muydunuz yoksa direkt basketbola mı yönlendirildiniz ya da
Yok,
yönlendiniz?
yok, yok. Tabii ki de yapıyordum ya. Klasik. Her Türk genci gibi futbol.
Peki
Kalecilik hatta.
öyle mi?
Aynen. Ya da öyle hani takımsal değildi tabii ki de. Ne? Genç yaşta spor okulu seviyesi.
Peki futbolcu olmak istiyor muydunuz o zamanlar?
Ya o zamanın şartıyla tabii ki de kaleci olmak istiyordum. Hedefimde kaleci olmak vardı. Ama arkadaş çevresi bir de şimdi Antalya'da basketbol gerçekten de çok sevilen bir spor.
Evet.
Yani bizim zamanımızda da böyleydi. Eminim hala da böyledir Antalya'da.
Evet.
Şimdi sokakta ben o dönem benim çevremde kolay kolay futbol oynayan yoktu ama basketbol oynayan çok arkadaşım vardı. O yüzden o süreçte basketbolu tercih etmiştim. Önüme tabii farklı sporlar da geldi. Hani handbol yap, voleybol yap. Çünkü kendi yaşıtlarıma göre uzundum doğal olarak. Ama çevremdeki herkes basketbolu sevdiği için ben de basketbola odaklanmıştım o yaşlarda. İyi ki de odaklanmışım diyorum ona.
Peki ilk basketbola bir yani sizi arkadaşınız mı dedi gel basketbol oynayalım işte futbol çok oynamıyorlar yoksa siz kendiniz kendi gözlemlerinize dayanarak mı bunu anladınız?
Yok zaten etrafındaki herkes basketbol oynuyordu. Yani şimdi mesela klasik teneffüs olurdu. Hemen bir basketbol maçı yapılırdı. Böyle kağıtlar birleştirilir, yapıştırılır birbirine.
Evet.
Hemen bir basketbol maçı yapılır. Yani bu bahsettiğim tam ortaokul seviyesi falan. Hatta ilkokul 5'tir belki yanlış hatırlamıyorsam da. Ya o derece çevrem. Zaten Antalya'da tam spor salonunun karşısında oturuyordum ben. Kapalı spor salonu vardı. Şu anda yıktılar orayı. Şimdi doğal olarak her gün de dışarıdayım. Ve orada sürekli profesyonel abilerimiz antrenman yapardı. İlgimi çekiyordu onları gidip izlemek. Onlarla birlikte işte onlara pas vermek. 10 yaşındayken. İlgimi çekiyordu ve böyle sürükledim kendimi basketbola.
Peki şimdi basketbolun yanında bir sürü spor, herkes bir sürü sporlar öneriyor. Sizce
Evet.
basketbolun yanına yani basketbola en yararlı spor hangisi?
Ya şimdi şöyle demeyelim basketbola en yararlı spor şudur ya da budur demeyelim. Ben size şöyle açıklayayım. Belirli yaş gruplarında tek spordan öte birkaç spor yapmak çocuğun her türlü motor gelişimini geliştirir. Yani şimdi sadece bir tane 10 yaşında bir çocuğu düşünelim, ele alalım. Sadece basketbol oynatıyoruz, tamam. Ama bu çocuğa ekstradan başka sporları da yönlendirirsek, futbol olabilir, herhangi bir takım sporu olabilir, bireysel spor olabilir, pilates olabilir, jimnastik olabilir, tenis olabilir, hiç fark etmez. O yaş grubunda. Ben bahsettiğim şey profesyonel basketbolcular değil bu arada. Hani spora yeni başlamış yaş grubundan bahsediyorum. Yapabileceği her türlü farklı bir spor onun için bir artı olur. Çünkü her bir spordan farklı bir yetisini geliştirecek.
Evet.
Anlatabildim değil mi demek istediğimi?
Evet.
Tabii bunun temelinde de benim her zaman söylediğim şey atletizmdir.
Evet.
Yani mecburi. Ama atletizm dediğimde şey değil yani aklınızda şey olmasın hani engel sıçrama falan değil. Koşuyu öğrenmesi gerekecek herhangi bir spor. Yürümeyi ya da. O yüzden farklı sporlar yapmasını tavsiye edebilirim ama en güzeli eğer sorarsan en iyisi hangisidir diye.
Atletizm.
Yani atletizm diyebilirim. Atletizm, pilates.
Evet.
Hem geri koşusunu geliştirecek hem de esnekliğini geliştirebilecek. Pilates, atletizm artı olabilir onun için. Futbol da güzel olur tabii bu arada.
Peki minik genç ve yıldız kategorileri içinde aynı şeyleri mi söylersiniz yoksa onlara biraz daha değişik şeyler önerir misiniz yani?
Ya değişik şeyler önerme değil. Ben sana şöyle anlatayım. Profesyonel takımda çalışıyoruz. İşte birincilik TBL takımlarında. Belirli bir süre geçiyor. Oyuncular psikolojik olarak, mental olarak yoruluyorlar ister istemez. Çünkü sezonun stresi farklı oluyor, antrenmanın stresi farklı oluyor. Güzel gidilen bir süreçte biz hemen bir futbol maçı oynatabiliyoruz. Çünkü bu onların aynı zamanda psikolojik rahatlamalarına neden oluyor.
Evet.
O yüzden şöyle demeyelim yani minik takım, yıldız takım ya da genç takım demeyelim. Genel olarak her bir sporcu ekstradan bir spor yapması onun için artı olabilir. Zaten genç takım oyuncusuysa atletizmi kesinlikle yapıyordur sezon başında. Sezon içinde bile yapması gerekiyor. Koşu drilleri. Atletizmde hemfikiriz değil mi neden bahsettiğimi?
Evet.
Anlaşılmıştır yani hani
Kesinlikle.
yüz şeyler değil böyle 5000 metre koşulardan bahsetmiyorum ya da engel koşularından değil. Koşu drilleri. Koşu drilleri.
Kuvvet ve kondisyon gibi.
Efendim?
Kuvvet ve kondisyon gibi mi?
O tarz diyelim aynen. Atletizm farklı, kuvvet kondisyon farklı ama atletizm pistinde koşu drilleri diyeyim ben size. Temel olarak. Artısı olur.
Peki, teşekkürler. Sizin atletik performans koçu olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir?
Vallahi çok çalışmak lazım ya. Yani şöyle anlatayım. Bizim bir ay önce doğru dediğimiz şey değişik çalışmalarla bugün çürütülebiliyor. O yüzden çok araştırmaları lazım. Yani sürekli makale okumaları lazım ki bu da yerli kaynak çok olmadığı için o yüzden ilk başta yabancı dil öğrenmeleri gerekiyor. İngilizce. Çünkü genelde bütün kaynakların %90'ı yabancıdır. Çok makale okumaları gerekiyor. Yani bu sadece YouTube'dan böyle video izleyip kondisyoner olunmuyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü işin fizyolojisini bilmek gerekiyor. Hareket analizini bilmek gerekiyor. Karşındakinin psikolojik durumunu anlayabilmen gerekiyor. Yani bayağı komplike bir iş olduğu için kendilerini çok geliştirmeleri gerekiyor. Çok çalışmaları gerekiyor ve sürekli okumaları gerekiyor.
Peki sizce bir atletik performans koçu fit mi olmalı en azından öğrencilerine örnek olabilmek için yoksa fark etmiyor mu?
Ya şöyle söyleyeyim, ben birazcık farklı düşünüyorum bu konuda. Hani klasik Mourinho'nun bir lafı vardır hani jokeyin çok iyi, yani at olması gerekmiyor jokeyin, iyi bir jokeyin. Şimdi işi iyi bildikten sonra karşısındakine bir işi düzgün yaptırabiliyorsa o kişinin fiziğinin nasıl olduğu bence çok önemli değil. Ha, ama günümüzde tabii artık insanlar her zaman öncelikle şeye bakıyor, vitrine bakıyor. Şimdi etrafta çok spor eğitmeni görüyoruz bu özel spor salonlarında diyelim. İşte çok güzel fizikleri var antrenörlerin. Ama oturup bir sohbet etmeye kalkışsam, fizyolojiyle ilgili bir şeyler konuşmaya kalkışsam hiçbir bilgi bilmediklerini görüyorsun. Ya bunları da yaşadım çünkü gerçekten de. Yani ben burada çok böyle görsele değil de daha çok içinin doluluğu daha önemli. Bence. Ama görsel tabii ki de yani tabii ki de bir düzgün olması gerekiyor. Ben demiyorum kondisyoner 100 kilo olsun, işte göbekli gezsin falan demiyorum. Hani o kadar da değil. Ama kalkıp da bir Herkül gibi de olması gerekmiyor bir kondisyonerin.
Evet, normal vücutta olabilsin.
Aynen normal, atletik, rahat böyle düzgün bir vücudu olması bence yeterli.
O herhalde siz şeyi savunanlardansınız. Hani vücuda kas yapmak değil de daha çok beyni beslemek anladığım
Tabii canım.
kadarıyla. Evet.
Tabii.
O daha mantıklı zaten.
Ya tabii ki de hani ürünün kaliteli olması gerekiyor bence.
Evet.
Görüntüsünün güzel değil, kaliteli olması gerekiyor.
Evet.
Benim fikrim bu yani bu konuyla ilgili.
Sizce NBA mi, Euroleague mi?
Ya bence net Euroleague.
Niye?
Net EuroLeague. Çünkü ya sonuçta Türkiye'de büyüdük biz. Şimdi NBA çok farklı bir platform. Türkiye EuroLeague'e göre. Orası birazcık işin show bölümü diyelim. Yani gerçek basketbolu da izlemek istediğinde orada sadece playoff'ları açıp izlemen gerekiyor. Hani orada birazcık daha çok savunma oluyor. Ama diğer türlü normal sezonda hücum, bireysel yetenekler, oyuncuların. Ama EuroLeague'e baktığında Türkiye basketboluna daha uygun EuroLeague. Ya Avrupa basketbolu sonuçta. Zaten Türkiye basketbolu da Avrupa ekolü. Hani oradaki heyecan gerçekten daha iyi oluyor. İşte savunma düzeni olsun, hücum düzeni olsun, oyuncuların saha içinde takım gibi davranıyor olması olsun. Ben çünkü birazcık takımcı bir kişiliğim. Yani bireysellikten çok takımcı bir kişiliğim. Yani bir kişi kalkıp yapacağına beş kişi o bir kişinin işini yapsın. Bu da EuroLeague'de daha çok oluyor. O yüzden ben EuroLeague daha çok keyif veriyor bana.
Peki Euroleague'deki maçları yakından takip ediyor musunuz yoksa öyle
Tabii.
birkaç maç izliyor musunuz? Yani mesela
Yok
tuttuğunuz
yok.
takım maçı var sadece onları izliyorum ya da işte
Yok
Anadolu
zaten
Efes'in
şimdi
maçları oluyor.
şöyle diyeyim, İstanbul'daki bütün EuroLeague maçlarını izliyorum. Bizim kendi kulübümüzün.
Gidip tribünde mi
Kesinlikle.
izliyorsunuz? Yoksa
Yok saha içindeyiz zaten biz.
ha evet.
Yani saha içinden izleyebiliyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Bizim şeyler olduğu için, akreditasyonlar olduğu için saha içine de girebiliyoruz. Saha içinden bütün EuroLeague maçlarını izledim bu sene.
Çok güzel.
Gerçekten de keyifle. Zaten belki sen de takip etmişsindir. Hani bu sene kulüp olarak sürekli dolu tribünlere maç oynadılar. Yani çok ciddi fark olacak bir maçta bile dışarıda çok insanın kaldığını biliyorum ben. İnsanlar da yavaş yavaş tekrardan hatırlamaya başladı. Bence.
Evet, kesinlikle. Sizin basketbolcu olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Vallahi basketbolcu olmak isteyenlere tavsiyem çok çok çalışmaları lazım ya. Gerçekten de çok çalışmaları lazım. Yani şimdi ben de genç basketbolcuydum. O zamanlar kendimi en iyi oyuncu zannediyordum. Şimdi doğal olarak genç yaş grubundaki çoğu oyuncu kendini işte LeBron zanneder, işte Larkin zanneder, en iyisi olduğunu zanneder ama o değil. Ya 30 yaşına geldiğinde bile öğreneceği çok şey oluyor o oyuncunun. O yüzden öncelikle disiplinli olması gerekiyor antrenmanda. Antrenmana düzgün gelmesi gerekiyor. Antrenmandan önce gelip hazırlığını yapması gerekiyor. Basketbol çünkü sadece o topu alıp çemberden içeri atmak değil ya da şut atmak değil ya da turnike atmak değil. Basketbol gerçekten de bir kültür. Zekasını geliştirmesi gerekiyor. O da çok önemli. Çünkü basketbol zeka oyunudur aynı zamanda. En önemlisi de kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Yani o güven yıkılmayacak. Yani hiçbir zaman pes etmeyecekler. Ve sürekli çalışacaklar.
Yani şeyde atletik performans koçu sizce beynini beslemeli. Basketbolcu da daha çok hem beynini besleyip hem de vücuduna yatırım yapmalı.
Aynen. İkisi birbirine eşitlerse zaten yeteneği de varsa o zaten parlar. Ve ahlaklı olması gerekiyor bence.
Peki şeylere yani mesela koçlara karşı ahlaklı olup dışarıda ahlaksız olan bazı çocuklar var. Mesela bunları siz ayırt edebiliyor musunuz?
Onlar zaten belli ediyor kendisini. Şöyle diyelim, bu öğretmenler de der ya okulda sürekli, hani biz arkamızı döndüğümüzde sizi görürüz diye. Şimdi her antrenör ister istemez her yıl elinden bayağı oyuncu geçiyor. Ben oyunculuk da yaptığım için 11 yıldır da bu işi yapıyorum. Hani bir oyuncunun hangi hareketinden ne yapmak istediğini anlayabiliyorsun. Yani şöyle sorarsan da bana, profesyonel bir oyuncunun dışarıdaki özel hayatı beni hiç ilgilendirmez. Profesyonel oyuncular için bahsediyorum. Yani ne yaparsa yapar ama gelip sahaya adam akıllı işini yapmak zorundadır. Ya benim düşüncem bu konuyla ilgili.
Peki sizin sevmediğiniz bir oyuncu tipi var mı?
Var aslında ya sevmediğim oyuncu tipi.
Hı.
Bu genelde çok bilen oyuncu diyeyim.
Hı.
Yani işte
Ukala.
oldum. Ukala aynen hani ben tamam ben oldum. Halbuki kimse olmuyor.
Hı. Evet.
O tarz oyuncuları çok şey yapmıyorum. Çok tahsis etmiyorum. Yani her şeyi fikri olan tabii ki de fikri olacak ama kendi fikrinin doğru olduğunu savunmayacak bence bir oyuncu. Her şey açık olmalı çünkü.
Hı.
Yani her sene farklı bir antrenörle çalışacak. Her sene farklı insanlarla oynayacak. Eğer buna kendisini hazırlamak istiyorsa ben her şeyi biliyorum mantığında olmayacak bir oyuncu.
Hı.
Eğer öyle olursa benim de çok hoşuma gitmiyor. Zaten onu da söylüyorum yüzüne.
Bunu kırıcı bir şekilde söylüyor musunuz
Yok,
yoksa?
yok, yok. Kesinlikle hayır.
Hı
Kırıcı bir
hı.
şekilde değil. Zaten oyuncularla şimdi iletişim kurmayı öğreniyorsun bir süre sonra.
Evet.
İşin bu tarafına geldiğinde. Hani dostane bir şekilde söylüyorsun. Çünkü benim onları söylememin amacı onların iyiliği. Yani
Hı.
onların iyiliği için zaten söylüyorum bunu. Onlar da farkına varıyor zaten. Hani
Evet.
söylememin nedenlerini falan. Yani herhangi bir kırgınlık ya da bir küs, kavgalık falan asla ya. Öyle bir şey olmuyor.
Hı. Peki sizce bir basketbolcu, hatta buna sporcu olarak söyleyecektim ama şimdi aklıma her sporda belirli şey kas grupları var ve bunlar yaşa oranan geliştiği için bunu sadece basketbol olarak soruyorum. Bir
Tamam.
basketbolcu ağırlık çalışmalarına kaç yaşından sonra başlamalı?
Şimdi burada bahsettiğimiz ağırlık halter mi yoksa kuvvet çalışması mı?
Halter diyelim.
Halter diyelim. Halteri ya çok farklı bir şey aslında bu. Çok derin bir konu. Yani bununla ilgili biz oturup ayrı bir program bile yapılabilir yani. Çünkü şöyle diyeyim size. Çocuk aslında küçüklüğünden itibaren kuvvet çalışmaya başlıyor. Yani bir bebek bile topu alıp atması kendi motor gelişimini sağlarken o kendi kaslarının gelişimine neden oluyor. 8-12 yaş diyelim. Şimdi net bir sayı da vermek istemiyorum yaşla ilgili. Çünkü çok literatür çok farklı şeyler söylüyor. Şöyle diyeyim, Amerikan Pediatri Derneği diyor ki 8 yaşından itibaren çocuklara kuvvet antrenmanını yaptırabilirsiniz. Ama bu kuvvet antrenmanı dediğimiz squat'la böyle ya da ağır dambıllarla falan yaptırmalar değil de hareket öğretimi, hareket mekaniği. Bu nasıl ağırlıksız kendi vücut ağırlığıyla işte squat nasıl yapılır, işte lunge nasıl yapılır, şınav nasıl çekilir. Çünkü fiziğini de tam oturtmuş oluyorsun. Ama temel olarak bana eğer şu soruyu net bir şekilde cevaplamam gerekirse benim fikrim 13-14 yaşından itibaren bu bak çok önemli bir nokta. Hani parantez içinde söylüyorum. Senin karşındaki oyuncuyla alakalı. Onun fiziki yeterliliğiyle alakalı kuvvet antrenmanını başlatabilirsin. Yani
Evet.
çok ince bir nokta bu. Orada hareketi doğru öğretmek önemli oluyor zaten. Hani 14 yaşındaki bir çocuğa alıp biceps nasıl çalışır? Deadlift hani temel üç önemli hareket vardır sporda. Deadlift, squat. Bunlar nasıl öğretilir? Nasıl yapılır? Hareket mekaniği öğretilir. Zaten o sistem oturdukça yavaşça o çocukta kuvvet antrenmanını arttırmaya başlar. Ya o yüzden 14 yaş diyebiliriz. Halter yani şey için ağırlık antrenmanı için.
Ama bu tabii her oyuncudan oyuncuya değişiyor, değil mi? Yani
Tabii, kesinlikle. Şimdi ben
evet.
o yüzden konuşurken birazcık dikkatli konuşmak istiyorum.
Hı.
Çünkü olur hani şimdi bunu 12 yaşında bir arkadaşımız dinler. Hemen bir ağırlık eline alır, bir şeyler yapmaya çalışır, kendisini sakatlar.
Hı.
Ya öyle değil. Ben şu anda 14 yaşındaki çocuklara antrenman yaptırırken başka bir 14 yaşındaki çocuğa başka bir hareketi yaptırırken başka birine başka bir ağırlıkla yaptırıyorum.
Hı.
Çünkü ikisinin arasında çok ciddi fark var. Hani yaş olarak aynılar ama vücut yaşları aynı değil.
Hı.
Anlatabildim değil mi demek istediğimi?
Evet.
Ya o yüzden çok önemli bir nokta bu. İleride sakatlık yaşama riski de var. Düzgün yapılmazsa. Benim tavsiyem şu şekilde olacak. Kesinlikle o yaş gruplarında, alt yaş gruplarında bir oyuncumuz, kardeşimiz kuvvet yapacaksa bu işi gerçekten de bilen bir kişiden bilgi alması gerekiyor.
Hı,
Kendi
kesinlikle.
kafasına göre ya da işte çevresinden duyduğu, işte velilerden falan duyduğu şeylerle bu işe girişmemesi gerekiyor.
Evet.
Kesinlikle basketbol kondisyonerinden bilgi alması gerekiyor.
Hı.
Çok derin bir şey bir konu çünkü bu. Önemli bir konu.
Evet. Peki Anadolu Efes'in bildiğimiz gibi seçmeleri oluyor.
Evet.
Birçok ilde ve kendi İstanbul'da da seçmeler oluyor.
Aynen doğrudur.
Evet, bu seçmelerde kaç kademe var bilmiyorum ama eminim ki oyuncular atletizm seçme testinden, yani atletizme önem veren bir kulüp olduğu için atletizm testinden geçiyordur diye düşünüyorum. Anadolu
Tabii
Efes,
şimdi
evet.
ha, sen sor sorunu. Gene yanlış bir şey söylemeyeyim çünkü.
Anadolu Efes Basketbol Kulübü'ne seçilme sürecinde oyuncular atletizm testinden geçiyor muydu sorusu zaten. Siz büyük ihtimalle doğru anlamıştınız.
Aynen, doğru anladım yani soruyu. Şimdi direkt alıp atletizm şeyine sokmuyoruz, testine sokmuyoruz. Kulübe gelecek olan oyuncular belirli bir süre basketbol antrenmanlarına giriyorlar. Zaten ilk başta basketbolda kendilerini de belli ediyorlar. Hani atletizm testine girecek olan çocuklar. Zaten biz bu arada sadece seçmeye gelecek olanları değil. Yani mesela 15 yaş grubu takımına oyuncu denenmeye geliyor. Belirli bir süre sonra 15 yaş grubunda olan kendi oyuncularımızla birlikte biz onları teste sokuyoruz. Çünkü kendi aralarındaki farkı da görebilelim diye. Yani sezon başı zaten bir testimiz oluyor bizim. Bizim sezon içinde de testlerimiz oluyor. Test çünkü önemli bir olgu oyuncuları takip açısından. Yani direkt seçmelerde test var demeyelim buna. Sezon başı zaten test yapılıyor. Seçmelerde çünkü zaten sezon başı yapıldığı için seçmelere gelen oyuncular testlere de girmiş oluyorlar. Ama sezon içinde mesela bazen oluyor ekstradan bir kişi geliyor. Onları ben kendim ayrı bir şekilde alıp testlerini yapıyorum.
Ki bence zaten siz yıllardır basketbolun içindesiniz ve bu işin anatomisini ve fizyolojisini bildiğiniz için siz artık oyuncunun basketbol oynarken nasıl bir atletik performansa sahip olduğunu anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum.
Ya tabii ki de zaten şimdi sahaya ben şimdi geldiğimde sadece oturup kondisyon antrenmanı yaptırmıyorum. Oturuyorum antrenmanları da izliyorum. Yani dışarıdan gelen oyuncuların koşu mekaniğine de bakıyorum. Ayaklarını içe mi basıyorlar, dışa mı basıyorlar? Hani görsel olarak sakatlık yaşama ihtimalleri var mı? Ona bakıyorum. Tabii bunu sadece ben tek başıma karar da vermiyorum. O ayrı bir konu. Bizim sağlık bölümümüz de var. Sağlık bölümümüzdeki arkadaşlarla da konuşuyoruz bunu. Yani çok komplike bir uygulama yapılıyor diyeyim ben. O süreçte.
Evet, ama şimdi bunu dinledikten sonra bazı basketbolcular izleniyorum diye heyecanlanabilir. Çünkü
Hiç heyecanlanmamaları lazım.
yani biraz şey oldu çünkü hani ben antrenmana geliyorum. İşte sadece koç izliyor diye düşünebilirler. Ama
Evet.
birçok kişi izliyor. Siz dediniz ki işte birçok işte ben gidiyorum başkasına söylüyorum. İşte onlar değerlendiriyor filan. Heyecanlanma
Ya yok hiç
olabilir biraz.
yok yok hiç heyecanlanacak bir şey yok ya burada. Tabii biz ne kadar anlatsak boş olur. O gene ister istemez sahaya çıktığında o heyecan olur.
Ha evet. Evet
Ama
zaten o sahaya geldiğinde.
tabii o sahaya geldiğinde o heyecan olmuyorsa zaten basketbol yapmasın. Oynamasın basketbol.
Evet.
Ya bence öyle. O heyecan güzel bir şeydir çünkü. Benim
peki
tavsiyem heyecanlanmayın yani. Gelecek olan herhangi bir arkadaşımız varsa hiç heyecanlan yani çok ciddi heyecanlanmalarına gerek yok. Öyle diyeyim.
Peki heyecanlı olunca mesela bir oyuncu geldi antrenmana ama oyuncu o kadar heyecanlı ki atıyorum işte Hakkari'den geldi ve oyuncu
Evet.
aşırı heyecanlı çünkü oradaki sahalarla oradaki işte tek koçun gözetimi altında yaptığı için bir sürü gözler görecek üstünde olan ve tabii ki
Evet.
sizin sahanıza geldiğimde ben bir sürü arma gördüm. Zaten o orta sahan kocaman bir arma var. potaların üstünde var. Yani çocuk onu gördüğünde çok fazla heyecanlanabilir ki bu çok normal. Siz bu çocuğun heyecanlandığını anlıyorsunuzdur kesinlikle. Peki bu çocuk heyecanlıyken çocuğun durumunu anlayabiliyor musunuz?
Ya onu net bir şekilde anlaşılıyor zaten. Ya şöyle diyeyim ben sana, seçmeye gelen bir çocuk heyecanlıysa en kötü turnikeyi kaçırır. Ama onun heyecanı, onun o turnikeyi nasıl atacağını ya da topu nasıl süreceğini. Şimdi ben basketbola çok girmek istemiyorum da. Ama hani basketbolun, ben aynı zamanda bu arada C kategorisi basketbol da antrenörüyüm yani. Hani her sene eğitimlere falan da gidiyorum sırf kendimi geliştirmek amaçlı. Yani heyecanlı bir oyuncu en kötü ihtimal şutu kaçırır, turnikeyi kaçırır. Seçmelere gelen hiçbir çocuğun kaçırdığı turnikeye bakılmaz. Ya da kaçırdığı şuta bakılmıyor. Onun yetisine bakılıyor, yeteneğine bakılıyor. O yüzden zaten o dışarıdan kendisini belli ediyor heyecanlı olup olmadığı.
Anladım.
O yüzden rahat olsunlar yani, bir sıkıntı yok. O turnike kaçtı diye takıma alınmamazlık yapılmıyor.
Evet. O turnike kaçınca daha bir moral kaybı oluyor. Bir de.
Onu antrenörlerimiz anlıyor. Yani
Peki.
o konuda, çünkü gerçekten de antrenörlerimiz çok tecrübeliler hepsi. Benden daha çok tecrübeliler, özellikle zaten altyapıda benim ilk senem. O çok tabii bir sıkıntı değil yani. Belli ediyor çünkü kendisine. Artı ya da eksi yapmıyor onlara, öyle diyeyim.
Ha, yani heyecanlanabilirler.
Aynen, heyecanlanabilirler ki gayet de normal zaten heyecanlanmaları.
Evet. Peki sizin bölümünüze gelecek olursak atletizmde heyecanlananları anlıyor musunuz? Çünkü yani koşudan örnek verelim. En ters sizin atletizm koşu değil de demiştiniz ama ben koşudan örnek vereceğim.
Yok, atletizm koşu değildir demek istemedim
Yani
canım.
şey o sadece
Koşu
o
atletizmdir
anlamayın.
zaten.
Yani sadece o anlamayın gibi söylediniz.
Ha, anladım. Aynen.
Bir oyuncu mesela koşarken bazen kendi ayağına takılıp düşebiliyor. Bunları işte o heyecanlanan oyuncunun performansını siz atletizmde anlayabiliyor musunuz?
Tabii canım, o anlaşılıyor. O net anlaşılıyor. Ben çünkü oyuncunun atletik durumuna baktığımda nasıl yere bastığına bakıyorum. Kollarını nasıl kullandığına bakıyorum. Nasıl durduğuna bakıyorum. Nasıl hareket ettiğine bakıyorum. O yüzden o belli ediyor kendisini.
Peki o
Dediğim gibi
zaman
düşebilir.
ha evet.
Ha, ama eğer o oyuncu bir antrenmanda 10 defa düşüyorsa onda bir sıkıntı var demektir. Ama bir defa, iki defa düşüyorsa heyecanlandır. Onda bir sıkıntı yok. Yani
Peki
benim fikrim böyle.
evet. Bir oyuncu peki nasıl durmalı? Çünkü siz durmasından bahsettiniz daha demin. Yani bir
Ya
örnek
durma dediğim,
verebilir
orada
misiniz?
birazcık Türkçeleştirdim.
Ha.
Hani stop. Ya da koşarken ani duruş. Hani
Öyle.
fast break'e çıkıyorsun, top kayboldu. Sen aniden durup geri dönüp koşman lazım savunmaya. Onu ben Türkçeleştirdim, hani durma diyoruz ona. Deceleration diye geçiyor. Durma dediğim şey o yani. Hani
Tamam.
ayakta durmaktan bahsetmiyorum. Koştu, aniden durdu, yön değiştirdi. Ayağını nasıl attı, geriye nasıl koştu. O
Patlayıcı kuvvet
hareketlenme
gibi.
dedi. Hareketlenme diyelim ona. Hareketlenme ile hareketlenmenin negatifi diyelim.
Anladım. Çünkü öyle durma deyince baya böyle ayakta dikilip durma anlaşıldı bir an.
Yok yok, o değil. Şimdi ben birebir Türkçe'ye çevirdiğimde durma oluyor çünkü o. O yüzden durma dedim yani. Ağzından öyle çıktı. Şimdi biz kendi aramızda konuşurken durma diyoruz çünkü ona.
Peki şimdi virüs geçiyor yavaş yavaş. Yani normalleşmeye başlıyoruz ve dışarıdaki kapalı sahalar açıldı ve bir sürü basketbolu seven bir kitle var ve bunlar o sahalara akın etti. Peki siz bir atletik performans koçu olarak ve basketbol kariyeriniz de olarak bu oyunculara topla kondisyon ya da topsuz bir şekilde kondisyon çalışmaları için hangi hareketleri önerirsiniz?
Basketbol sahası betonsa Yani ben onların sadece o sahada şut atmalarını öneririm.
Hı
Ya da
hı.
fundamental yapmalarını öneririm. Çünkü şimdi parkeye alışmış bir vücut beton sahaya çıktığında yaşayacağı baskılar, şoklar hani eklemlerin çok farklı oluyor. Ki hele bu arkadaşlarımız büyüme çağındaysa ilerleyen süreçlerde onlar için sıkıntı yaratabilir.
Hı.
O yüzden böyle beton sahada ben herhangi bir kondisyon hareketi yaptırtmam. Kendim de yaptırtmam yani. Bir zaman da yaptık, bilmiyorduk. Ama şu anda öğrenince yaptırtmam. Ama
Hı.
şöyle diyebilirim, eğer imkanı varsa basketbol parke olan bir salona gidebiliyorsa şu
Hı.
süreçte yapılabilecek en güzel şey ilk başlangıçta tabii ki de koşu mekaniği düzeltilmeli. Yani fırsat. Zaten ben bu konuyla ilgili bir yazı da yazmıştım. Belli bir
Öyle
süre
mi?
sonra yayınlanır büyük ihtimal. Evet.
Hı.
Hani kulüp aracılığıyla böyle bir hazırlık ne yapılır ne edilir diye bir yazı yazmıştım. O da
Hı.
yayınlanır o konuyla ilgili. Hani fırsatı çevirebilir, eksiklerini geliştirebilir, esnekliğini geliştirebilir. Çünkü esneklik de bir antrenmanına bağlı bir şeydir. Esneklik
Evet.
antrenmanları yapabilir. Bu süreçte hareket gelişimi sağlayabilir.
Hı.
Denge antrenmanları yapabilir. Şimdi sözel olarak ben bunları anlatsam da görsel olarak kafalarında oluşmayacak. Bunun için de nasıl bir çözüm bulabilirim bilmiyorum. Ancak Instagram'dan böyle video paylaşımları olabilir.
Ha evet.
Öyle diyebilirim yani. Ki zaten bu ilerleyen süreçte de yapmayı düşünüyorum bu konularla ilgili. Çünkü soranlar oluyor. Sözel olarak anlatamıyorum ister istemez ne yapmaları gerektiğini. Çünkü herkes aynı şeyi anlamıyor. Ama temel olarak denge antrenmanları yapılabilir bu süreçte.
Hı.
Esneklik antrenmanları yapılabilir. Sakatlık önleyici egzersizler yapılabilir. Temel adı bu yani aslında.
Hı.
Öyle diyebiliriz.
Bunu YouTube'a yazarsak eğer bulabiliriz diye düşünüyorum. Sakatlık önleyici egzersizler.
Yani kesin bulunabilir ya.
Hı. Peki sizin bütün yeryüzündeki en sevdiğiniz basketbolcu kim?
Ya çok klasik olacak ama Michael Jordan ya.
Hı.
Yani
Siz
bence Michael Jordan gerçekten de.
hı. Atletizmini beğendiğiniz için mi yoksa bütün basketbolunu beğendiğiniz için mi?
Ya bütün her şeyini beğendiğim için zaten şu son dönemde belgeseli de meşhur oldu. Ben ondan
Evet.
önce de bayağı onunla ilgili araştırmalar yapıyordum. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2004 yılında mı son All-Star maçına çıkmıştı.
Hı.
Yanlış hatırlıyor olabilirim tarihini de o son All-Star maçını canlı izlemiştim onun.
Öyle
Hani o
mi?
sahaya çıkışı evet yani canlı izledim derken hani televizyondan
Ha, evet. Hı.
şeyden değil. Sahaya çıkışı, sahada duruşu ya o zaman bile beni etkilemişti.
Hı.
Ki benim jenerasyonumun oyuncusu olmamasına rağmen
Sizi
bence
etkiledi.
düzgün bir karakter. Evet hani duruşu, hareketleri ki zaten yaptığı şeylerle de gözüküyor.
Hı.
Ya gelmiş geçmiş bence en iyi basketbolcu. Ötesi de yok şu anda. Hani LeBron da değil bence. Tartışıyorlar çünkü LeBron mu diye de.
Evet.
Ya bence Jordan yani. En sevdiğim
Hı.
oyuncu odur.
Evet, bir de tabii şöyle bir şey var. O zamanki basketbolla şimdiki basketbol arasında büyük bir fark var. Yani
Evet.
LeBron'un Michael Jordan'ın rekorlarını kırması biraz normal olabilir. Çünkü yani dediğim gibi fark var arasında.
Tabii canım. Yani Jordan şimdi şu dönemde olsa eminim o rekorları daha
Of.
farklı kırardı
Of, evet. Evet,
diye
tabii.
düşünüyorum. Hani
Evet.
eski maçlarını izleyince zaten çıkıyor ortaya bu da.
Evet. Sanki NBA'de eskiden böyle daha bir savaşçılık vardı. Yani savaş vardı adeta. Yani böyle savunma çok hırslı bir savunma yapılıyordu. Karşı tarafta çok hırslı bir hücum yapıyordu. Ben hep izlediğim videolarda, izlediğim maçlarda hep ben onları gördüm. Siz ne düşünüyorsunuz?
Evet, kesinlikle öyle. Yani eski videolara, eski maçlara bakıldığında ya kıran kırana geçiyor.
Evet.
Yani o boyalı alana kimse giremiyor eğer kafalarına taktılarsa. Hani bu son belgeselde zaten çok güzel anlatıyorlar onu. O Detroit senesi mesela örnek.
Hı.
Ya da Dennis Rodman. diyelim. Hani herkesin bildiği isimler. Çok şey ya, çok farklı o döneminkiyle bu döneminki diye düşünüyorum. Ben tam arada kaldım çünkü yaş olarak. 30 yaşındayım. Hani o dönemde doğmamıştım ama sonradan izledim. Bence o dönem daha da tatlı dönemdi.
Peki oyuncularınızı dediniz, siz demiştiniz ki psikolojik olarak da işte bir anlamanız gerekiyor demiştiniz.
Evet.
Evet, siz oyuncularınızı motivasyon kaybı gördüğünüz, oyuncularınızın motivasyon kaybı gördüğünüzde kendi antrenmanınızda bu oyuncuya ne yapıyorsunuz? Yani nasıl motive ediyorsunuz?
Yani ilk ona hatırlattığım şey şu oluyor. Saha içinde yaptığı her şey kendisine faydası var. Yani bana faydası yok. Ya ilk hatırlattığım şey bu oluyor. Diyorum ki mesela koşmuyor. İşte bir drill yapıyoruz, koşmuyor. Diyorum ki sen şu anda bunu koşmazsan bana hiçbir artısı yok ya da hiçbir zararı yok. Ne yaparsan kendine yapıyorsun. Zaten o oyuncu bunun bilincine geliyor şimdi. Üst seviyelerde daha çok bilincine geliyor. Profesyonel oyuncularda. Altyapılarda gene bu zor oluyor ama üst yapılarda oyuncular bunun bilincinde olduğu için genelde motivasyona bile ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü kendi motivasyonlarını yapıyorlar. Aradaki genç oyuncularda sıkıntı oluyor. Yani A takım seviyesine çıkmış genç oyuncuları motive etmek zorunda kalıyoruz. Bu motive esnasında da onlara faydalarının olduğunu anlatıyorum. Nasıl bir faydası olduğunu, nasıl geliştiğini. Zaten ilerleyen süreçte kendi gelişimini de izliyor, görüyor da oyuncu.
Evet.
Yani şöyle bir örnekle anlatayım. Geçen sene X bir oyuncumuz, isim vermeyeyim. Ben şimdi oyuncuları, kendi maçlarımızı da izliyorum. Oyuncuların bireysel neler yaptıklarını, hangi hareketleri yaptıklarını. Oyuncuyu aldım. Dedim ki seninle şu harekete, şu pozisyonda çalışmak istiyorum. Kuvvet antrenmanı. Neden abi dedi. Çocuğa anlattım. Dedim bak böyle böyle maç içinde sen bu pozisyonu çok kullanıyorsun. Kendini biraz daha geliştirirsen daha rahat şut atarsın. Hani alacağın herhangi bir şarja karşı kalkar şutunu atarsın. Çocuk ilk başta böyle işin geyiğindeydi. Hadi abi yapalım filan. Ya yani 3-4 hafta sonra bana bir maçta geldi hakikaten de şunu dedi ki o pozisyon oldu. Abi hakikaten de haklıymışsın dedi. Hani şimdi daha rahat atmaya başladım. Ya yani olayı anlatınca karşıdakine o motivasyonu zaten alıyor.
Evet.
O yüzden onun suyuna gitmek gerekiyor oyuncunun motive etmek için. İletişim çok önemli öyle diyeyim yani.
Evet. Motivasyon demişken de oyuncularınızdan önce, yani pardon, maçlardan önce oyuncularınızdan biri motivasyon kaybı yaşıyor ve bunu siz soyunma odasında fark ediyorsunuz. Yani diğer koçlar fark etmeden siz fark ediyorsunuz diyelim.
Evet.
Siz bu oyuncuyu nasıl motive ediyorsunuz? Aynı şeyleri mi söylüyorsunuz?
Ya öncelikle şöyle diyeyim. Ekipçi bir kişi olduğum için bunu ekiple de paylaşırım hemen. Yardımcı antrenörle. Eğer baş antrenörle iletişimim çok iyiyse direkt baş antrenöre de bunu dürüst söylerim. Çünkü bu kötü bir şey değil. Eğer oyuncunun motivasyonu kötüyse maça çıktığında beni de etkileyecek. Onun performansı ister istemez. Hemen ben bir bilgi veririm. Eğer ki ikili iletişimim çok iyi olan bir oyuncuysa kesinlikle ben giderim. Oyuncuyu ısınma esnasında hemen bir alırım, gelirim sana bir iki egzersiz yaptırayım derim. O egzersiz esnasında hemen bir konuşurum, motive ederim. Hayırdır hani kafaya bir şey mi taktın? Bak maç öncesi işte varsa boş ver maçtan sonra oturur konuşuruz şimdi maç başlayacak diye. 2-3 böyle o andaki psikolojisine göre sihirli bir kelimeyle onu unutturmaya çalışıyorum diyeyim. Yani bu çok başıma geldi çünkü.
Hepsinde
Çok
de
başıma geldi hem de.
olumlu sonuç alabildiniz peki?
Ya %100'ünde olumlu sonuç aldım diyemem. Ama genelinde olumlu sonuç aldım. Ya çünkü insan psikolojisi gerçekten de çok zor. Hani ne kadar profesyonel olsan da özel hayatın bazen sahaya getiriyorsun. Evde bir şey olmuş oluyor, dışarıda bir problem olmuş oluyor, trafikte sıkışmış oluyorsun. O bir şekilde sahaya getiren getiriyor. Ama genelinde hep böyle olumlu şeylerle dönüş oldu yani, öyle değil.
Peki sizce tabii ki bütün kas grupları çok önemlidir. Tam bir bilgim yok ama sizce basketbola en önemli kas grupları hangileridir?
Ya aslında ilk başta sen de dedin hani bütün kas grupları çok önemli ama ya kor bölgesi dediğimiz ana vücudun merkezi orası gerçekten de çok önemli bir bölge. Diz kapağının üstünden ortalama başlayıp diyafram kasımızın göğsümüzün tam altındaki bölge diyelim. Çok komplike bir bölge orası zaten. Çünkü vücudun dönüşlerini sağlayan, ayakta durmamızı sağlayan, herhangi bir etkiye karşı koyan, yani birebir oynadığında bir kişi sana omuz attığında karşıdakinden aldığın enerjiyi senin kor bölgen aslında yumuşatıyor. Şimdi ben Türkçe kelimeler seçmeye çalışıyorum da bilerek. O yüzden bazen bir yanlış çıkarsa kusura bakma.
Yok, hiç
O
sıkıntı
yüzden
yok.
kor bölgesi çok önemli bir bölge. Yani merkez bölgesi çok önemli vücudumuzun basketbolcu için. Ya her şey bir basketbolcunun yapması gereken her harekette kor bölgesi etkilidir. Öyle özetleyeyim.
Siz bu kelimelerin aklınıza ilk İngilizce olarak mı geliyor bu kelimeler aklınıza?
Ya genel olarak öyle geliyor.
Sonra
Ya ama
çeviriyorsunuz.
mesela mecburen çeviriyorum çünkü geçenlerde bir antrenör arkadaşımla konuşuyordum. Diz stabilizasyonu ile ilgili bir şey izlemiş. Bana diyor ki hani çok güzel anladım, dinledim. Ama hani stabilizasyon deyince böyle bir kaldım. Stabilizasyon ne demek diye. İnternete girdim baktım. Türkçe'ye çeviriyorum olmuyor. O yüzden hani bu kelimeleri bazen böyle düzgün seçmeye çalışıyorum Türkçe söylerken.
Teşekkür
Ki
ederiz.
Türkçeyi kullanmayı tercih ediyorum. Hani İngilizcesini değil de genel hayatımda hep Türkçesini kullanmayı tercih ediyorum. O
Peki.
yüzden merkez bölgesi diyelim vücudumuz.
Tamam, teşekkürler. Siz spor salonları açıldığında oyuncularınıza hatta ilk hangi antrenmanı yaptırdınız?
Daha yaptırmadım. Yani şu anda uzaktan yaptırıyorum ben. Online şekilde. Ve şu anda tek onlara yoğunlaştığım esneklik çalışması sabahları. Bizim bütün oyuncular özellikle bütün oyuncularımız sabah uyandığında kesinlikle onlara verdiğim bir egzersiz var. Stretch antrenmanı yani yoga diyelim. Onu yaptırıyorum. Akşamında temel kuvvet çünkü bu süreçte çok ciddi kayıpları olacak oyuncuların. Sürekli evdeler yani istediğimiz kadar biz onlara kuvvet yaptıralım. Normal sezon içinde yaptırdığımız kuvvetle eşdeğer olmayacak. Çünkü genç takım oyuncusuna ben yük bindiriyorum ağırlıklarla ama onu evde yapamıyoruz. En azından bu kaybı minimuma indirmek için koruma antrenmanları yaptırıyorum evde onlara. Akşamları da. Sabah streç ama kesinlikle. Ya uzun böyle bir 20 dakikalık, 25 dakikalık antrenman, esnetme antrenmanı diyelim, yaptırıyorum bu süreçte.
Peki Anadolu Efes takımının ilk kampında atletizm alanında oyuncularınızı ne gibi planlar bekliyor? Ben niye konuşamıyorum acaba?
Valla çok sıkıntı değil ya anladım da. Yani çok güzel şeyler bekliyor onları. Hayata yeniden başlayacaklar.
Öyle
Aynen direkt koşmayı öğreteceğim onlara.
mi?
Ya çok şöyle diyeyim çok basit bir onlara test yapıyorum ben arada bir kulüpteyken. Geçen 40 gün geçtikten sonra bu testi evde deneyeyim dedim onlarla. Şimdi görüntülü yapıyoruz. Ya ben hiçbir şey demeden zaten kendileri fark ettiler dengeyle ilgili. Ya çok ciddi denge kayıpları oldu. Denge antrenmanları bekliyor onları. İlk başlangıçta ama özellikle ilk koşu drilleri başlıyor. Yani koşu drilleriyle başlayacağız kesinlikle. Diz çekme, engellerden geçişler. Yani kafanda canlandırabiliyor musun bilmiyorum. Birer metre arayla böyle 1,5 metrelik engelleri dizip onlardan diz çekerek yürüyerek geçme. Aynı zamanda ters kol ters bacak çekişler. Hani koşu drilleri diyeyim yani atletizm sahasında onları koşu drilleri bekliyor.
Peki inşallah ilk antrenmanı kumda koşuyla başlamazsınız.
Yok, kumda değil zaten. Atletizm İstanbul'da, çünkü kumda yaptırma fırsatımız yok. Ama ben kuma çok da karşı değilim. Yani kumda, ama kumda koşudan bahsetmiyorum. Kumda yürümeler, denge çalışması çok önemli, çok faydalı. Antalya gibi bir yerde bence. Antalya'da çoğu basketbolcu kardeşlerimiz yapabilir bunu. Artıları var. Ama bilinçli yaptıklarında artıları var. Ama İstanbul'da yaptırmıyoruz, çünkü öyle bir fırsatımız yok.
Peki kumda denge için nasıl hareketler önerebilirsiniz?
Nasıl hareket önerebilirim? Çok temel bir hareket söyleyeyim. Tek bacak üstünde duracaklar. 3 saniye. Diğer bacakları 3 saniye. Diğer bacakla 3 saniye. Bunu ortalama böyle bir 6 tekrar diyelim her bir bacak için. Sonra dinlenecekler. Belirli bir süre, yaptığı süre kadar dinlenebilir. Tekrar yapabilir. Ya da 10 metrelik bir alan çizecek. Sadece yürüyüş yapacak. Gidecek, gelecek. Parmak ucunda yükselme yürüyüşleri yapacak. Koşu değil, kesinlikle koşu değil. Yani benim gözetimim altında olmadığı için oyuncuyu bilmiyorum. Tek bacak diz çekip kumun üstünde 3 saniye bekledi. 2-3 adım öne normal yürüdü. Bu sefer diğer bacağını tekrar diz çekti. 2-3 saniye yürüdü. Slide'lar yapabilir. Orta tempoda, böyle yavaş tempoda side, slide, savunma kaymaları yapabilir. Çünkü bunlar ayak bileğinin aynı zamanda kuvvetini de arttıracak. Ama koşu yapmasınlar, yanlarında bilen biri yoksa. Çünkü belirli
Sakatlanabilirler
seviye. Yani bilmedikleri için bir risk olabilir doğal olarak.
mi?
Çünkü hepsinin, yani herkesin seviyesi çok farklı. Öyle diyeyim. O yüzden yapmasınlar, yanlarında bilen biri yoksa. Yani şöyle diyeyim, ben mesela Asat'la bir 2 ay çalışmıştım Antalya'da. 2 yaz önceydi sanırım. Onlarla yaptırıyordum antrenman kumda. Kimi grubu koştururken kimi grubu koşturmadım. Ya da kimi grubu demeyelim de, bazı oyuncuya hızlı koş derken bazı oyuncuya sen yavaş koş diyordum. Anlatabildim değil mi ne demek istediğimi? Yani çok farklı bir, gene çok derin bir konu orada, hani işi bilen bir kişiyle yapmaları artı olur onlar için. Koşu dediğimde 10 metreyi geçmesinler ama. Sprint atmasınlar sakın.
Peki oyuncularınızın kondisyonlarını en iyi hale getirmek için neler yapıyorsunuz? Yani hangi hareketleri yapıyorsunuz? Yaptırıyorsunuz pardon.
3 tane temel harekete çok önem veriyorum. Genç takım için konuşalım bunu istersen.
Olur,
Hani
süper
genç
olur.
ve U16 diyelim. Yani şimdi bizim U16 çünkü birazcık üst seviye. U16 ile U18. 3 temel hareket çok önemli. Ney bunlar? Bench press, deadlift, squat. Bu 3 temel kuvveti güzel yapan bir oyuncu, ya uzun süre ciddi bir sakatlık yaşamaz demek istemiyorum ama ya onun için çok büyük bir artısı olur. Çok büyük bir artısı olur. Yani ben kesinlikle antrenmanlarımda bu üç hareketi kullanıyorum. Genç takımda, yıldız takımda. U14 takımında bu hareketi nasıl kullanıyorum? Ağırlıksız, ellerine sopa veriyorum. Sopayla hareket mekaniğini öğretiyorum onlara. Yani deadlift nasıl yapılması gerekiyor? Elinde sopa, hiç ağırlık yok. Ya da düzgün squat nasıl yapılması gerekiyor? Çünkü squat'ı ne kadar düzgün yaparsa bacaklarına dağıtacağı kuvvet eşit olacağı için sahaya çıktığında da bu onun performansı. Anlatabildim değil mi demek istediğimi? O yüzden bu üç hareket benim temelimdir zaten pozisyonlarını korumak için. Ayrıca da core antrenmanı ve mini band çalışmaları yaptırmayı tercih ediyorum daha çok.
Peki Anadolu Efes'in oyuncuları maç ısınmalarından ya da antrenman maçları yapıyorsunuz. O ısınmalardan önce atletizmle mi ısınıyorlar? Yani bir stretch oluyordur ama ondan sonra bir koşular mı oluyor yoksa direkt turnikeye mi geçiyorlar?
Yok, bizim bir ısınma prosedürümüz var. Bütün altyapılarda uyguladığımız. Oyuncular antrenmandan yarım saat önce sahada olur. Benim onlara verdiğim belirli ödevler vardır. Bunu bu sene bir başladık kulüpte. Yani geliyor, streçini yapıyor, rollerını yapıyor, mobilizasyonunu yapıyor. Ondan sonra maça çıkacağında, bu maçta da aynı şekilde, yani maça çıkmadan önce de gelirler kenarda 20 dakika benim verdiğim egzersizleri yaparlar. Maça çıktığımızda dinamik streçle başlarız. Ondan sonra turnikeye başlarlar. Yani yavaş, hani böyle vücudu şöyle düşün, sıfırdan hiç hareketsizlik halinden yavaşça hareketli hale çıkarıp turnikeye başlatırız. Başlatırım, öyle diyeyim.
Tamam, teşekkürler. Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu son iki soru
Tamam.
basketbol dışındaki sorular olacak. Hatta biz
Tamamdır.
bunu spor dışındaki sorular olacak diyelim.
Tamam.
Hayatınızda spor olmasaydı hangi işi yapardınız?
Hayatımda spor olmasaydı, ya sanırım ticaret yapardım herhalde. Çünkü benim babam da uzun yıllar ticaretle uğraştı, uluslararası. Abilerim de hala ticaret yapıyorlar. Ya sanırım ticaretle uğraşırdım herhalde. Hani yurt dışı, al sat ya da ülke içinde. Kesinlikle onu yapardım ya.
Tamam.
Yabancı dilin artısından dolayı, öyle diyeyim.
Ha evet. Son
Çünkü
soru.
şöyle bir artım var benim bu arada. Hani ben çocukluğumdan beri ekstradan hani iki dille büyüdüm. Arapça, Türkçe. Sonradan da İngilizce girdi işin içine. O yüzden kesin o şeyi de değerlendirirdim. Ticaret. Öyle diyeyim.
Son soru olarak da yine spor dışında tabii ki. Spor dışında yapmayı en sevdiğiniz aktivite nedir? Yani hobileriniz nelerdir?
Gezmek ya. Eşimle birlikte. Kesinlikle gezmek. Ya en sevdiğim hobim o. Öyle diyeyim.
Peki doğa yürüyüşleri olarak gezmek mi yoksa il il ya da ülke ülke bir yerleri ziyaret etmek mi?
Sezon bittiğinde ülke gezmek ya da il il gezmek. Çünkü hepsini yaptığım için sezon içinde off günümde o şehrin güzel yerlerini görmek. Çünkü hani işim gücüm yok. Basketboldan uzaklaşmam gerekiyor ister istemez. Eşim de yanımdaysa eşimi alıp, çünkü onunla çok güzel vakit geçiriyoruz gerçekten de. O şehrin, hani hangi şehirde bulunuyorsam o şehrin güzel yerlerini gidip görmek. Şeyleri hani artık ben hobi olarak söylemiyorum. Film izlemeyi falan. Çünkü bu artık
Ha evet.
hayatımızın standardı oldu bence.
Evet.
Hani kitap okumak, bu benim için yapmam gereken bir şey. Film izlemek de bizim için artık bir standart, ya da oyun oynamak telefonumuzdan falan. Bunlar artık benim için hobi sınıfına girmiyor. Ya bunlar zaten yapıyoruz.
Evet.
Benim için hobi insanın keyfini yerine getirecek olan şeydir. O da benim için gezmektir. Gerçekten de yeni şeyler görmek.
Peki İstanbul'da nereye gidebiliyorsunuz? Yani
Ya
nereyi?
İstanbul'da ve zaten İstanbul'u ben önceden de çok gezmiştim. Eşimle şöyle yapıyoruz İstanbul'da. Hafta sonu off günümde, yani bir hafta önceden plan yapıyoruz zaten. Bu hafta nereye gidelim diye. İşte bu tarihi eser bir yer de olabilir İstanbul'un. Yerebatan Sarayı örnek vermek gerekirse. Ya da Sultanahmet Meydanı'na gidip oralarda gezmek. Taksim'de gezmek. Çok sıkıldık, AV'ye gidelim. Yakın bir yer. Şanslıyım, evime Belgrad Ormanı çok yakın bulunduğu
Öyle
bir yer.
mi?
Aynen, oraya gidip güzel vakit geçirme. Zaten sahil kenarı çok ilgimizi çekmiyor çünkü Antalya'da yaşadığımız için yıllarca.
Evet.
Hani o yüzden sahil değil de daha çok böyle ilgimizi çekecek yerler. Çok gezecek yer var zaten İstanbul'da ya. Daha bitirmedik.
Çok teşekkür
Öyle diyeyim.
ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Ve tekrardan söylemek istiyorum. Gerçekten de eline sağlık. Çok güzel bir şey yapıyorsun.
Çok
Çok güzel bir
teşekkürler.
proje. Umarım daha da güzel hale gelir. Yani çok iyi, eline sağlık.
Teşekkürler. Görüşürüz.
Görüşürüz. Kendine iyi bak.
Siz de. Basket Talks'un bu bölümünde Anadolu Efes Spor Kulübü altyapı kondisyoneri Cihan Konuk konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kroesus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.